Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Lord Kinross.
Ayrım 10.
Ancak Mustafa Kemal'in batılı kılığı da pek bir şeye benzememişti. Paris'te ateşe militer olan Fethi onu görünce, bu ne biçim kılık diye kahkahayla gülmeye başladı. Mustafa Kemal'in kostümü koyu yeşildi, kafasında da Tirollülerin giydiği gibi acayip bir şapka vardı. Fethi'nin öğüdü üzerine şapkayı da kostümü de bir kenara atıp Paris modasına daha uygun bir kıyafet seçtiler. Mustafa Kemal ve arkadaşları üniformalı oldukları zaman kalpak giyiyorlardı. Bu Türk subaylarının kullandığı resmi başlıktı. Ama onları hemen öteki subaylardan ayırt ediyor ve hele Fransızların gözünde onlara komik bir opera buff havası veriyordu. Manevraların yanı sıra yürütülen eleştirme konferanslarında yabancıların Türk subaylarını pek ciddiye almadıklarını Mustafa Kemal kolayca fark etti. Ama onların askerlik bilgilerinde de bu şık kıyafetleri altında bir takım eksiklikler olduğunu anlamamış değildi. Kendini hiçbir Avrupalıdan aşağı görmediği için onların kendisine böyle yan bakmaları, yalnız başındaki kalpak yüzünden değil, bozuk Fransızcası yüzünden de küçük görmeleri onu çok üzüyordu. Genellikle ağzını hiç açmadan duruyor, ilk olarak gördüğü bu modern Batı ordusunu dikkatle kendi içinde değerlendirmekle yetiniyordu. Ara sıra bu sessizliği bozmak, karşısındakilerden üstün bulduğu kendi düşüncelerini ortaya vurmak isteğini duyuyordu. Bir gün kendine cesaret vermek için konyak içti ve harita başında ertesi günkü manevra planları tartışılırken ulu orta lafa karışarak büsbütün başka bir plan teklif etti. Hazır bulunan kurmay subaylarına kararlaştırmış oldukları saldırı noktasını değiştirmek gerektiğini söyledi. Subaylar onun bu iddialı küstah konuşmasını küçümsemeyle karışık bir sinirlilikle karşıladılar. Ama ertesi günkü manevrada onun haklı olduğu meydana çıktı. Yüksek rütbeli yabancı subaylardan biri bunu onun yüzüne karşı itiraf ederek, "Sizin görüşünüz herkesin görüşünden daha doğruymuş," dedi. Sonra şakayla, "Ama başınıza bu tuhaf şeyi neden giyiyorsunuz?" diye ekledi. "Bunu giydiğiniz sürece kimse sizin görüşlerinize değer vermeyecektir." Mustafa Kemal hiç olmazsa kendi heyet başkanı üzerinde olumlu bir etki bırakmıştı. Başkan onun kafası işleyen bir subay olduğunu görüyor ve planlarını dikkatle dinliyordu. Ama Selanik'e döndükten sonra Mustafa Kemal yine zaman zaman umutsuzluk nöbetlerine kapılmaya başladı. Çünkü hala terfiinden söz edilmiyordu. Bir akşam onu bürosundan almaya gelen bir arkadaşına, "Ordudan istifaya karar verdim," dedi. Beyaz Kule gazinosuna doğru yürürlerken öfkeyle, "Bu adamlarla daha fazla çalışamam," diye tekrarladı. "Geçinemiyorum onlarla." Ama bir saat kadar içip konuştuktan sonra fikrini değiştirdi. Siyasal alandaki hevesleri de içinde kalmaktaydı. Gerçi fırka işlerine faal olarak katılmaktan vazgeçmişti ama asıl amacının siyasal iktidar olduğu artık belirmeye başlıyordu. Gazinolardaki gece alemlerinde içerken, iktidara geçtiği zaman yanındaki arkadaşlarını nerelere atayacağını anlatmaya başlamıştı. Fethi'yi büyükelçi, Tevfik Rüştü'yü harciye vekili, Kazım'ı harbiye vekili ve Nuri adındaki başka bir arkadaşını da başvekil yapacaktı. Bütün arkadaşlarına birer yer veriyordu. "Peki ya sen? Sen ne olacaksın?" Mustafa Kemal bu soruya esrarlı bir tavırla cevap veriyordu. "Ben de sizi bu yerlere atamaya yetkili adam olacağım." Fethi gülerek ona Bekri Sultan Mustafa diye takılmaya başlamıştı. Mustafa Kemal büyük bir adam olacağını ta içinde duyuyordu. Gerçek büyüklüğün ne olduğunu da iyi biliyordu. Hareket ordusunun İstanbul'a yürüyüşünden az sonra bir gece Kristal Gazinosu'na gitmiş ve salonda yer olmadığını görünce yukarıda sigara dumanı dolu bir odaya çıkmıştı. Burada birkaç arkadaşı rakı ve bira içerek ihtilal hakkında büyük laflar ediyor ve başarıya ulaşması için büyük adamlara ihtiyaç olduğunu söylüyorlardı. Mustafa Kemal onları dinledi Biliyordu ki hepsi de kendi kendine, memleketin muhtaç olduğu büyük adam olarak görmektedir. Söz büyük adam olmak için ne gibi nitelikler gerektiğine geldi. İçlerinden biri Enver ve Talat'la beraber fırkanın başında bulunan binbaşıyı kastederek, "Ben Cemal gibi olmak isterdim," dedi. Ötekiler de böyle düşünüyorlardı. Mustafa Kemal'e de düşüncesini sordular ama o lafa karışmayarak arkadaşlarına sadece sessiz, soğuk bir bakışla karşılık verdi. Onlar bunu biraz da haklı olarak, onun kendi üstünlüğüne olan inancının bir ifadesi olarak gördüler. Bundan sonraki tartışmalar sırasında iki ayrı görüş ortaya çıktı. Birisine göre vatanı kurtaracak insan doğuştan büyük adam olmalıydı. İkincisine göre ise büyüklük ancak yapılacak işe göre gerçekleşebilirdi. Bu ikinci fikir Mustafa Kemal'indi. Birkaç gün sonra Cemal'le beraber işten çıkmış tramvayla Olimpos Oteli'ne gidiyorlardı. Cemal ona Selanik gazetelerinden birinde çıkan imzasız bir yazıyı gösterdi. Mustafa Kemal makaleyi okudu ve rastgele bir gazeteci karalaması diyerek önem vermedi. Cemal o zaman yazıyı kendinin yazdığını açıkladı. Bunun üzerine Mustafa Kemal ona büyüklük konusunda uzun bir öğüt verdi. Kendini halk yığınlarına beğendirmeyi amaç edinmek kısa görüşlü bir politikaydı. Mustafa Kemal, büyüklük memleketin mutluluğu için ne gerektiğini kestirmek ve doğruca bu amaca doğru yürümekten başka bir şey değildir. Kendi kendinin büyük değil, küçük ve zayıf olduğuna ama hiçbir yerden yardım ummadan sonunda bütün engelleri aşacağına inanacak ve arkadan biri çıkıp da sana büyük adam derse sadece gülüp geçeceksin, dedi. Bunlar Cemal'in dinlemeye alışık olduğu türden sözler değildi. Ama Mustafa Kemal'in parlak laflara karşı beslediği güvensizliği yansıtıyordu. O bir gerçekçi olarak görünüşe değil ama düşünerek tasarlanmış, bilim yoluyla planlanmış ve sistematik şekilde gerçekleştirilmiş işe önem veriyordu. Çevresinde memleketi yönetmek pozunda olanlardan birçoğu, gevezelikten başka bir şey bilmeyen, duyguları ham, düşünceleri belirsiz bir takım kişilerdi. Bugünün adamlarının doğulu kafaları, soyut düşünceler ve bunların duygular üzerinde uyandırdığı etkilerle gelişirdi. Yarının adamlarının batılı kafaları ise pratik kavramlara ve bunların eylem halinde gerçekleşmesine dayanırdı. Mustafa Kemal'in doğunun sadece zihniyetine değil metotlarına da güveni yoktu. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Avrupa anlamında bir parti olmadığını görebiliyordu. Bu fırka sadece imparatorluğun çeşitli eyaletlerine dağılmış, merkezi bir yönetimden olduğu kadar kendi aralarında da uyumlu bir anlaşmadan yoksun bir heyetler topluluğuydu. Belli bir lideri de yoktu. Sadece durmadan değişen birçok liderleri vardı. Üstelik fırkanın içini doğu biçimi bir gizlilik ve entrika havası kaplamıştı. Hala bir gizli cemiyet gibi çalışıyor, kararlarını kapalı kapılar ardında, gizli törenlerinin maskaralığı arasında alıyordu. Teşkilat içinde entrikalar, çekememezlikler, birbirinden öç almalar almış yürümüştü. Jurnalcıların, fesatçıların ve katillerin hala gözde olması yüzünden yetkiler kötüye kullanılıyordu. Bütün bunlar Mustafa Kemal'in yaratılışıyla hiç bağdaşmayan şeylerdi. Sokak başlarında işlenen siyasi cinayetlerden öteden beri nefret ederdi. Doğuşu ya da yetişmesi yüzünden değil ama kendi içgüdüsüyle, düşünce ve metot bakımından tam anlamıyla batılıydı. Geleceğin toplumlarına biçim verebilecek yapıcı ruhun ancak batıda bulunduğunu anlıyordu. Doğu politikasının dalaverelerinden, kaçamaklarından, düşünce ve sözlerindeki kaypaklık ve örtülülükten nefret ediyordu. Kendisi içinden geçeni olduğu gibi açıklamayı, aka ak karaya kara demesini severdi. O kadar ki bu açık sözlülüğü düşmanlarını çileden çıkarmakla kalmaz, çok vakit dostlarını bile zor durumda bırakırdı. Mustafa Kemal'i kendinden önce gelmiş olan reformculardan ayıran nokta, Tanzimat hareketi gibi sadece kanun ve yönetim alanında kalmayıp bütün politikayı içine alan bir değişiklik istemesiydi. Memleketin siyasal yapısını değiştirmek, Halkı uyandırıp onu Fransız ihtilaliyle doğan ve şimdi Batı Avrupa'nın birçok ülkelerinde gelişen milli egemenlik kavramına ilgilendirmek istiyordu. Böyle bir değişiklik pek çabuk olamayacaktı ve Mustafa Kemal de bunun nedenini biliyordu. Dini İslam. Dinsel kuvvetler demokrasinin yerleşmesine karşı koyacaklardı. Müslümanlık gücünü tartışmadan değil tahakkümden, düşünce özgürlüğünden değil kayıtsız şartsız itaatten alırdı. Mustafa Kemal'in nefret ettiği dolambaçlı zihniyet ve metot alışkanlıkları, İslami zihniyetle haşır neşir olmuş göreneklerdi. Onun için Mustafa Kemal siyasal devrimi her şeyden önce bir inanç devrimi olarak görüyordu. Çocukluğundan beri annesinin kör inançlarına ve tapınma adetlerine meydan okuyan tepkisi, onun bilinçaltında evren sırlarının çözülemeyeceği düşüncesine yol açmıştı. Şimdi bu şüpheciliği daha bilinçli ve kesin bir hal almıştı. Onun bu düşüncelerini, kendi agnotisizmini farmasonlara katılmakla da göstermiş olan Fethi de paylaşmaktaydı. Ama bunu kendilerinden başka pek kimse bilmeyecekti. Mustafa Kemal hala ihtiyatlı davranıyor, İslam adetlerini uyguluyor ve yalnız çok yakınlarına açılabiliyordu. Çünkü karşısındakiler sadece aşırı gericiler ve cahil halk yığınları değildi. Aydın ve seçkin kişiler olan kendi arkadaşlarının çoğu da hala din bakımından gelenekçi kimselerdi ve ihtilali de Müslümanlık çerçevesi içinde. Bazı gericiler her ne kadar subaylar aleyhinde imansız yaygaraları koparıyorlarsa da aslında bunlar dine bağlı insanlardı ve onların gözünde de imansız olan Mustafa Kemal'den başkası değildi. Zira içki içiyor, densizlik ediyor, kadınlarla düşüp kalkıyor ve ahlak kurallarını hiçe sayıyordu. Kendileri orta sınıftan uslu akıllı bir Müslüman olarak geçiniyor, bundan hoşnut görünüyorlardı. Oysa Mustafa Kemal bu göreneklere karşı gelmeye kalkıyordu. Politik görüşlerinden ve askerlikteki ihtirasından çok, bu tutumundan dolayı ona karşı cephe almışlardı. Yine de yeni yetişen bazı gençler, Müslümanlıktan din olarak değil de siyasal bir güç olarak uzaklaşmaya başlamışlardı. Onun yerinde dine kıyasla ırka öncelik tanıyan, Türkleri ilk olarak Türk diye niteleyen yeni bir milliyetçilik kavramı doğmaktaydı. Bu zamana kadar Türk adı Türkler arasında bile ancak Anadolu köylüsünün en aşağı tabakası için kullanılabilecek küçültücü bir sözdü. Yıllar sonra Mustafa Kemal'in bir vecize olarak ortaya attığı bir yurtseverlik sözünde bile bilinçli bir kinaye vardır. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ama artık Türk adı yeni ve daha soylu bir anlam kazanmaktaydı. Taze kökler arayan Jön Türkler, ırklarının Orta Asya steplerindeki geçmişine uzanmaya başlamışlardı. Burada Türkler, Osmanlı ve Müslüman olmadan önce sadece Türk olarak yaşamışlardı. Yeni bir geleceğin kurulması için gerekli olan ortak sosyal ve kültürel gelenekler herhalde burada bulunabilirdi. Böyle düşünenlerin isteğine karşılık veren bir düşünür de ortaya çıkmış bulunuyordu. Bu Selanik Rüştiyesi'nde felsefe ve yeni bir bilim olan sosyoloji öğretmenliği yapan Ziya Gökalp'ti. İttihat ve Terakki'nin gözde üyelerinden biriydi ve o da Mustafa Kemal'in ilk olarak kendini gösterdiği 1909'daki Fırka Kongresi'nde bir aksiyon adamından çok bir entelektüel olarak dikkati çekmişti. Gökalp'in milliyetçi düşünceleri önce Turancılık yolunu izliyordu. Rusya'daki Türk asıllı azınlıklar arasında Panslavizme bir karşılık olarak beliren Turancılık, Türkiye sınırları içinde olsun olmasın, dünyadaki bütün Türkleri birleştirmek hülyası güdüyordu. Kafası bütün insanların dinsel ve sosyal bakımdan birleşmesi gibi bulanık düşüncelerden bile hoşlanan Enver de bu teze katıldı. Ama zamanla bunun boş bir hayal olduğu ortaya çıktı ve Ziya Gökalp düşüncelerini sadece imparatorluk sınırları içindeki Türkleri kapsayan bir pan-Türkizme doğru yöneltti.
Ayrım sonu.